satır arası.
İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. Ankara'dan TRT Dış Yayınlardan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bir kere daha merhaba. Ben Fatih Atik. Satır arası programından sizlere konuk oluyoruz. Programı gazeteci arkadaşım Bilal Çetin'le beraber sunacağız. Yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte, masadaki arkadaşımız sesimizi size ulaşmasını sağlayan Cihan Aydoğan'la beraber Türkiye'nin gündemini sizlerin evine misafir etmeye çalışacağız. Ankara tabii önemli diplomatik gelişmeler yaşanıyor Ankara'da. Sadece kendi iç politikamızda değil, dış politikadaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Bu dönemde son derece önemli bir trafiğin merkezi haline geldi başkent. Buradaki gelişmeleri eminim siz de yakından takip ediyorsunuz. Tabii ki Kudüs'te yaşanan gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını iddia etmesi Amerikan Başkanı'nın pek çok gelişmeyi beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasında bu konuya en sert eleştirileri getiren siyasi lider olduğunu söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla Amerika'nın aldığı bu kararın, Amerikan Başkanı'nın aldığı bu kararın geçersiz olduğunu ve tanımadıklarını bunu açıklamıştı. Bu konuyu konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden dava, Türkiye'ye kumpas davasını ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezli'nin, CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezli'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınması da yine konuşacağımız konulardan diyelim. Tabii yarın son derece önemli bir zirve var İstanbul'da. Kudüs'le alakalı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi acil koduyla toplantıya çağrıldı. Türkiye tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararın Orta Doğu'ya barış getirmekten öte tam tersine barışı dinamitleyen bir karar olduğunu açıkladı. Ve bu noktada İslam dünyasının bu kararı tanımayacağını söyledi. Özelinde de Türkiye'nin bu konudaki kararı tanımayacağını, hatta ilişkilerin İsrail'le diplomatik olarak kesilmesine kadar gideceğini söylemişti yaptığı konuşmalarda. Yarın da bunun ilk adımı atılacak. Sadece kürsülerden yapılan konuşmalar değil, yarın İslam ülkeleri, 49 ülke bir araya gelecek devlet başkanı düzeyinde ve burada alınacak kararlar son derece önemli. Kudüs'le alakalı olarak İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya genelinde yalnız kaldığını söyleyebiliriz. Bakıldığında Netanyahu, yani İsrail Başbakanı, geçtiğimiz hafta sonu özellikle Avrupa Birliği'nde bir takım temaslarda bulunacaktı. Fakat apar topar ülkesine geri döndü. Bu geri dönüşün altında da Avrupa Birliği ülkelerinden yeterli desteği bulamayışı olduğu anlatılıyor. Avrupa Birliği'nden destek bekliyordu İsrail Kudüs konusunda. Fakat özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron başta olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Uzak Doğu'daki ülkelerde Amerikan Başkanı'nın ve İsrail'in bu kararının yanında yer almadıklarını söylediler. Hatta tam tersine karşısında durduklarını belirttiler. Dün akşam burada olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları ortak basın toplantısında Türkiye ile aynı şeyi düşündüklerini, bu alınan kararın barışa hizmet etmediğini belirtti. Dolayısıyla her ne kadar böyle bir karar alınmış olsa da, böyle bir talimat verilmiş olsa da diğer devletlerin buna karşı çıkmaları nedeniyle bunun uygulanıp uygulanmayacağını hep beraber göreceğiz. Türkiye'nin yarınki zirvede ev sahipliği yapması son derece önemli. Ama bakıldığında enteresan bir süreç yaşanıyor. Çok daha ötelerinde, çok daha ötesinde yıllarca önce Amerika Birleşik Devletleri bu kararı almıştı. Fakat Amerikan başkanları her 6 ayda bir Kudüs'ün başkent olarak tanınması konusundaki kararı erteliyorlardı. Bu kez Trump ve yönetimi kararı ertelemek yerine tam tersini yaptılar ve onayladılar. Bu konuyla ilgili, bu hareket biçimiyle ilgili farklı yorumlar yapıldı. Trump'ın içeride Yahudi sermayesinin ve medyanın desteğini almak için bu şekilde hareket ettiği söylendi. Çünkü Trump'a karşı oluşmuş bir içeride direniş var. Tek başına kendini kabul ettirebilmiş bir başkan görüntüsü, ettirememiş bir başkan görüntüsü sergiliyor. FBI'nin, CIA'nin ve Pentagon'un politikaları karşısında esir alınmış bir durumu ortada. Dolayısıyla böyle bir hamleyi işte içeride biraz daha güç kazanabilmek için yaptığı söyleniyor. Ama ben bu kanaatte değilim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl amacının tamamen bencilce olduğunu düşünüyorum ben. Trump'ın da bölgeyi ateşe atma noktasında hiçbir tereddütü olmadığı kanaatindeyim. Kendisinden başka bir şeyi düşünmeyen bir adam. Ama bunu güç için yaptığını inanmıyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin genel politikaları son 3 yıldır bakıldığında Orta Doğu'da CIA ve Pentagon'un yürüttüğü politikalar olarak görünüyor. Amerikan derin devleti Orta Doğu'dan çekilmek yerine tam tersine bölgeye geri dönmeyi ve yerleşmeyi hedefine koymuş. Bu amaçla da elinden geleni yapıyor. Kudüs kararı da bu karışıklığın, bölgede karışıklık çıkarmanın, bölgede huzuru bozmanın ayrı bir adımı olarak ben bunu yorumluyorum. Bu kapsamda İslam ülkelerinin de kullandıklarını düşünüyorum açıkça. Özellikle Mısır ve Suudi Arabistan şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket ediyor. Hatta İsrail ile birlikte hareket ediyorlar. Yani gelinen noktayı hayretle ve dehşetle izliyorum. Bilal, sen ne diyorsun?
Fatih Atik, şimdi Trump'ın neden böyle bir karar aldığının nedenini bence en iyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Dün müydü, önceki gün müydü konuşmasında? Dedi ki Trump'ı bu kararı almaya Amerika'daki evanjelik Hristiyanlar sevk etti dedi. Hatta dedi bunu dedi ben dedi Trump'tan duydum dedi.
Evet.
Şimdi evanjelikler diye bir Hristiyanlıkta bir kol var. Sayıları çok da fazla değil aslında. Bunlar kıyamete yakın Orta Doğu'da bir Armageddon savaşı çıkartmanın planlarını, hesaplarını yapıyorlar. Ve bu planlarını, hesaplarını hayata geçirmek için de bence Trump'a kullandılar, Trump'a baskı yaptılar. Ve Trump da Orta Doğu'yu ateşe atacak böyle bir karara imza attı. Çünkü Kudüs ve Mescid-i Aksa konusu Müslümanların en hassas olduğu üç konudan birisi. Diğerleri nedir? Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa. Bu üç konuda Müslümanlar çok hassas. Buralara dokunmaya kalkan kendini ateşe atmış olur. Bölgeyi ateşe atmış olur, dünyayı ateşe atmış olur. Ve Trump bu kararıyla hem bölgeyi hem de dünyayı ateşe attı. Ve evanjelik Hristiyanların planlarını, projelerinin de fitilini ateşlemiş oldu böylece. Aslında Trump bu kararı hayata geçiremeyeceğini kendisi de biliyor. Çünkü bu kararı hayata geçirmesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Bu karara sadece İslam dünyası karşı değil. Aynı zamanda Hristiyan dünyası da bu karara karşı. Hem Katolik Hristiyanlar, Avrupa ülkeleri, hem de Ortodoks Hristiyanlar, Rusya'nın başını çektiği ülkeler Trump'ın bu kararına karşı. Çünkü Kudüs sadece Müslümanlar için kutsal değil, aynı zamanda Hristiyanlar ve Yahudiler için de kutsal.
Evet.
O nedenle bu kararın hayata geçirilmesi mümkün değil. Tabii ki aynı zamanda Birleşmiş Milletler kararları da var bu konuda. 1947'de alınmış karar var, 48'de alınmış karar var, 1980'de alınmış karar var. 80'de biliyorsun İsrail Kudüs'ü başkenti ilan ediyor. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler toplanıyor ve bu kararın geçersiz olduğuna dair bir karar alıyor 1980 yılında. Bu karar ortadayken Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi mümkün değil. Birleşmiş Milletler uluslararası hukuka da aykırı bir karar. Çünkü Kudüs'ün özel bir statüsü olması gerektiği BM kararlarına yansımış durumda. Tabii şimdi burada Trump, sen de biraz önce söyledin, içeride bir sıkışmışlığı var. İç siyasette sıkıştı. Etrafındaki pek çok adamını görevden almak zorunda kaldı. Danışmanlarını, bakanlarını. Hatta Dışişleri Bakanlığı'nın bir ara istifa edip etmeyeceği söylendi. Trump'ın içeride bir sıkışmışlığı var. Bu sıkışmışlığını aşabilmek için böyle bir hamle yaptı. Aslında bundan önce de farklı hamleler yapmıştı. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Trump mesela Kuzey Kore konusunda bir hamle yaptı. Kuzey Kore ile didişti, Kuzey Kore'ye gözdağı verdi. Ama Kuzey Kore'de altta kalmadı. Amerika'ya cevap verdi. Oradaki çatışmada geri adım atmak zorunda kaldı Amerika Birleşik Devletleri. Tabii burada bence Kuzey Kore liderinin açıklamasını da hatırlatmakta fayda var. Kuzey Kore liderine sormuşlar. Trump böyle bir karar aldı. İsrail'in başkentinin Kudüs olduğuna ilişkin denilince Kuzey Kore lideri demiş ki İsrail diye bir devlet mi var ki başkenti Kudüs olsun? O nedenle Kuzey Kore ile önce kavgaya girişti. Orada başarısız oldu. Daha sonra hatırlarsan mesela Lübnan'da bir operasyon yapılmak istendi. Lübnan Başbakanı Hariri Riyad'a gitti. Riyad'da istifasını açıkladı. Ama daha sonra farklı bir gelişme oldu. Hariri Beyrut'a tekrar geri döndü. Cumhurbaşkanı ile görüştü ve istifasını geri aldı.
Evet, devam ediyor şu an.
Lübnan'daki operasyon da akim kaldı. Katar'a bir operasyon yapıldı hatırlarsan. Katar operasyonu da akim kaldı. Çünkü Türkiye ve bazı İslam ülkeleri Katar'ın yanında yer alınca Katar konusunda da Amerika istediğini bulamadı. Trump daha doğrusu istediğini bulamadı. Ve son hamle olarak da bence Kudüs kozunu öne sürdü. Ama bence Trump burada da geri adım atmak zorunda kalacak. Ve bunun işaretleri de geldi biliyorsun. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson dedi ki Büyükelçiliğin Tel Aviv'e taşınması 2 yıldan önce mümkün olmaz. Bu bence bir geri adımdı.
Tabii.
Ve bunu daha da geriletecekler, geriletmek zorundalar. ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusunda geri adım atacaklar. Ve bu karardan vazgeçecekler, vazgeçmek zorundalar. Tabii sen de biraz önce ifade ettin. Yarın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da çok önemli bir toplantısı var.
Evet.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs için bir araya geliyor. Dinleyicilerimiz de hatırlarlar. Hatırlamayanlara da hatırlatmak isteriz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasının en önemli nedeni Kudüs ve Mescid-i Aksa meselesidir.
Tabii. Varlık sebebi bu.
Varlık sebebi bu. Bu nedenle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yarın vereceği kararlar çok önemli bence.
Tabii orada ne olacağını bakacağız. Suudi Arabistan ve Mısır buraya hangi düzeyde katılacaklar? Bu çok önemli.
Hı hı.
Neden bu iki ülke önemli diyoruz? Çünkü Orta Doğu'da saydığın operasyonların içinde bu ülkeler var. Lübnan operasyonunda Suudi Arabistan var.
Hı hı.
Katar operasyonunda Suudi Arabistan'la beraber Mısır var. Yani Amerikan güdümünde ilerleyen iki ülke olduğunu söyleyelim. Hatta Mısır müftüsü, Suudi Arabistan'ın müftüsü bir karar açıkladı. Dedi evet. ki İsrail'le iş yapmak ya da İsraillere saldırmak haramdır gibi bir şey açıkladı. Yani İsrail'le
evet.
yaptıkları, kurdukları yeni ilişkiyi onaylayan, buna yol veren bir karar aldı. Bunu da duyurdu. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Yani İsrail devletini tanımayan, görmezden gelen, bugüne kadar doğru bir şekilde, resmi bir şekilde ilişki kurmayan Suudi Arabistan birdenbire İsrail yanlısı bir hale dönüştü. Ve İslam coğrafyasında birlikte operasyon çeker hale geldiler. İsrail'in yaptıklarını meşru göstermeye çalışıyorlar. Farkındaysan Suudi Arabistan'dan bu son olaylarla ilgili. Bugün de mesela Gazze'yi bombaladı İsrail. İki şehit var.
Evet.
2-3 gün önce de yine benzer şeyler yapmışlardı. Cuma günü Kudüs'te yaşananlar, Mescid-i Aksa'da yaşananları hep beraber gördük, izledik televizyonlardan.
Tabii bugün mesela Mescid-i Aksa'da yeni bir provokasyon daha yaptılar. Bir grup Yahudi, fanatik Yahudi, İsrail polisinin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya girdi. Bu tabii çok skandal bir olay. Bu İslam dünyasında çok büyük tepkilere neden olacak bir olay. Daha önce de hatırlarsan bu tür olaylar olmuştu ve Kudüs'te, Filistin'de bu tür olaylar ateşe körükle gitmek, ateşe benzinle gitmek anlamına geliyor. Daha önce hatırlarsan Ariel Sharon'da 1000-2000 kişilik bir güvenlik ordusuyla Mescid-i Aksa'ya girmişti. Tabii bu İsrail provokasyonlarına devam ediyor. Yani Amerika, Trump fitili ateşledi ancak İsrail de provokasyonlara devam ediyor. Netanyahu'nun açıklamalarını sen de görmüşsündür, dinleyicilerimiz de görmüşlerdir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı görüşmeden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ahlaksız, gerçek dışı açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları tabii Cumhurbaşkanlığı sözcümüz İbrahim Kalın ve AK Parti sözcüsü Mahir Ünal yaptıkları açıklamalarla kınadılar. Tabii Netanyahu'nun orada bir sözü daha vardı. Dedi ki Filistinliler Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ne kadar kısa sürede tanırlarsa barış süreci o kadar hızlanır. Bu Filistin'e ve İslam dünyasına yönelik bir tehditti.
Tabii.
İsrail tarafı provokasyonlarına devam ediyorlar. Bugün Mescid-i Aksa'da yapılan provokasyon da bunun bir parçası. Ama Fatih Atik burada şuna da dikkat etmek lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da geçen bir konuşmasında bu konuda uyarı yaptı. Yani Müslümanlar haklı durumdayken haksız duruma düşmemeleri lazım.
Tabii.
Yani bu bir Yahudi düşmanlığına dönüşmemesi gerekiyor. Demokratik yollarda, hukuk zemininde Müslümanlar haklarını aramalı en son nihayetinde. Ama haksız duruma düşecek adımlardan da kaçınmamız gerekiyor. Geçenlerde mesela İsveç'te bir sinagoga yönelik bir saldırı gerçekleştirilmiş. Bu tür saldırılardan Müslümanların uzak durması gerekiyor. Ben o saldırı, İsveç'teki sinagoga yönelik saldırıyı Müslümanların yaptığına da inanmıyorum. Bu tür provokasyonlar yapılabilir. Bu yüzden de çok dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
Evet, işte burada İslam dünyasının dağınıklığından söz etmek lazım. Geçen günde bir şöyle gazeteleri karıştırırken eski sayfaları, rahmetli Necmettin Erbakan'ın bir sözünü görmüştüm. Sonra sosyal medyada da paylaştım onu. Diyordu ki 8 milyonluk İsrail için 1,5 milyarlık İslam alemi Ebabil kuşlarını bekliyorsa, Ebabiller gelse bile İsrail'i değil bizi taşlar diyordu. Yani orada İslam ve Kudüs davasının bu noktaya gelmesinde aslında İslam coğrafyasına ve İslam devletlerine düşen, Müslüman devletlere düşen sorumluluğu, yükümlülüğü çok güzel özetlemiş. Ebabiller gelse diyor bizi taşlarlar diyor.
Evet.
Ebabil kuşlarını da biliyorlardır sanıyorum dinleyicilerimiz. Hı hı. Mekke'ye saldıran Ebrehe'nin fillerle donatılmış ordusunu yok eden Ebabil kuşları, attıkları taşlarla, yukarıdan attıkları evet. taşlarla yok eden Ebabil kuşları. Şimdi aynı şeyi Erbakan Müslümanlar için söylemiş yıllar önce. Bakıldığında demin ondan bahsediyordum. Yani Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın tutumları çok önemli. Ve bölgede devlet kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka ve İran'dan başka bu konuda sert tepki gösteren kimse olmadı. Suriye'ye bakıyorsun paramparça, Irak'a bakıyorsun paramparça. Suudi Arabistan, Mısır durumları zaten ortada. Diğer devletlerin bu konuda ses söyleyecek yerleri yok. Evet. Yani güçleri yok. Dolayısıyla Türkiye boynunun borcunu yerine getiriyor aslında. Bu Türkiye'nin yapması gereken bir şey. Bizim ne işimiz var İran'la veya ne işimiz var Kudüs'le diyebileceğimiz bir durum değil. Türkiye'nin bugün yüksek sesle dünyaya duyurduğu, ilan ettiği Kudüs müdafası aslında Türkiye'nin boynuna asılmış bir vebaldir.
Evet.
Onu yerine getiriyor Cumhurbaşkanı.
Ve dikkat edersen İslam dünyasında Türkiye'ye karşı ve özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı büyük bir sevgi ve sempati oluştu bu konuda. Bütün İslam ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da yaşayan Müslümanlar.
Halklardan bahsediyorsun çünkü.
Tabii.
Yönetimlerden
değil. Yani vatandaşlardan, Müslümanlardan bahsediyorum. Onlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışını, bu tepkisini alkışlıyorlar, tebrik ediyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başka gür bir şekilde sesini çıkaran başka bir lider göremedik İslam dünyasında. Putin mesela, Putin'in bence tepki göstermesi çok önemli bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kudüs provokasyonuna karşı Putin Türkiye'nin yanında yer aldı ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde bu konuyla ilgili aynı fikirleri paylaştıklarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıkladı Putin'le. Bu da önemli tabii.
Tabii.
Şunu da söylemek lazım. Yani Türkiye her zaman mazlum ve mağdur milletlerin yanında yer aldı. Myanmar'daki Müslümanlar zulüm gördüğü zaman Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan sesini yükseltti. İşte mesela Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimiz baskı görüyorlar. O konuda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sesini yükseltiyor. Nerede mazlum ve mağdur varsa Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu milletlerin, bu mazlum halkların yanında yer alıyor. Tabii İslam dünyasının bölünmüşlüğü de burada çok dikkat çekici. İslam dünyasında işte Arap Baharı ile başladı biliyorsun. Mısır, Tunus, Fas, Cezayir o ülkelerde başladı Arap Baharı. Ardından işte Suriye'de iç savaş başlatıldı. Kuzey Irak'ı ve Irak'ı parçalama girişimleri gerçekleştirildi. Katar'da bir operasyon yapıldı. Tüm bu operasyonların neden yapıldığını net bir şekilde görüyoruz. Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu bu operasyonların net bir şekilde görülüyor. Tabii bunu Türkiye'de de gerçekleştirmek istediler. FETÖ eliyle biliyorsun 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve seçilmiş hükümeti devirmek istediler.
Evet.
Bunların da neden yapılmak istediğini şimdi daha net olarak görüyoruz.
Tabii şimdi 15 Temmuz darbesi.
Evet.
Bu hain FETÖ'cülerin yaptığı bu iş başarılı olsaydı, bak İsrail dedik, Suudi Arabistan ve Mısır dedik. İkisi de bu iki ülke Mısır ve Suudi Arabistan'da darbe oldu biliyorsun. Bu iki ülke şu anda Kudüs meselesiyle ilgili doğru düzgün tepki koyabilmiş değil. Hatta İsrail'le beraber çalışıyorlar. Yani evet. Yarın öbür gün bu ilk hengame atlatıldıktan sonra Kudüs'le ilgili kararı tanıyacaktır bunlar. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nde bu hainlerin gerçekleştirdiği darbe başarılı olsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacak ikinci ülke Türkiye Cumhuriyeti olacaktı. Onların o yazışmalarda, çizişmelerde, tutanaklarda ifadeleri var. Güneydeki ülke diye, güneydeki ülke diye. Emirleri güneydeki ülkeden aldıkları için 15 Temmuz'un ardından bu kararları destekleyeceklerdi. Bak, Türkiye'nin olmadığı, Mısır'ın ses çıkarmadığı, Suudi Arabistan'ın olmadığı bir Orta Asya ve Orta Doğu coğrafyasında neler yaşanabileceğini hesap et. Yani Suriye paramparça oldu. Irak zaten ne oldu belli değil. Suudi Arabistan'ın hali ortada. Mısır'ın durumu ortada. Yani orada Filistin diye bir derdi kimsenin olmayacaktı. Evet. Kudüs diye kimsenin bir derdi olmayacaktı. Veya orada işte Müslüman, Sünniler, Şiiler kim olursa olsun. Bunlarla ilgili kimsenin bir planı olmayacaktı. Amerika Orta Doğu'yu paramparça ediyor. Rusya geldi müdahale etti. O da bir sürü insanın kanını döktü. Ama yani geldiğimiz noktada hedef belli. Devirmek istedikleri en büyük isim Recep Tayyip Erdoğan. Hala da uğraşıyorlar ama açıklanan ekonomik veriler, Türk siyasetinin, Türk halkının gösterdiği feraset noktasında Türkiye hala bunları gür bir sesle dünyaya anlatabilecek gücünü koruyor. Şimdi iki ülkenin, Türkiye'nin mecbur kaldığı bir takım şeyler var yani. Türkiye'yi eleştiriyorlar ya Rusya ile işbirliği noktasında, İran'la işbirliği noktasında. Türkiye bunları müttefiklerinden kazık yiye yiye bu noktaya geldi. Onu söylemeye çalışıyorum.
Şimdi tabii Türkiye'de bir operasyon yapmak istediler 15 Temmuz'da. Onun öncesinde hatırlarsan FETÖ ile 17-25 Aralık operasyonu yapmaya çalışmışlardı. Ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek istemişlerdi. Şimdi o operasyonu Amerika'da gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Zarrab davası adını verdikleri bir davayla. Önce tanıktı, şimdi sanıktı tanık haline getirdiler. Ve orada da ilginç gelişmeler yaşanıyor her gün. Geçen hafta hatırlarsan Zarrab dedi ki ben sanıklıktan çıkıp tanık olmak için
anlaşma yaptım.
Yalan söylemeyi göze aldım. Daha doğrusu yalan söylemem gerekiyordu ve yalan söyledim. İtirafında bulundu. Yani söylediklerinin yalan olduğunu itiraf etti Zarrab. Bu aşamadan sonra Zarrab'ın verdiği bütün ifadeler çökmüştür. Çöktü. Bu dava çökmüştür. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti, AK Parti kadroları diyorlardı ki bu Amerika'daki dava FETÖ ile 17-25 Aralık'ta Türkiye'de görülmek istenen hesabın Amerika'da görülmek istenmesinden ibarettir diyorlardı. Ve dün yaşanan gelişme bu iddiayı da doğruladı.
Evet.
Ne oldu dün? Bir tane polis şefi diye bir polis şefini çıkarttılar mahkemeye ve o polis şefi her şeyi anlattı. 17-25 Aralık'ta Türkiye'de operasyon yapan polis şefi, FETÖ'cü polis şeflerinden biriydi.
İhraç edilmiş, kaçak.
İhraç edildi. Kaçak yollardan Türkiye'den kaçtığını itiraf etti. Amerikalılarla irtibat kurduğunu, Türkiye'deki o belgeleri, dinleme kayıtlarını Amerika'ya kendisinin götürdüğünü itiraf etti. Ve bu New York'ta görülmekte olan davanın bir FETÖ davası olduğu tescillenmiş oldu. Bu davada ne çıkarsa çıksın, kimse artık bu davaya itibar etmez. Bu davada verilecek karara itibar etmez. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin haklılığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Tabii bir şey daha ortaya çıktı. FETÖ'nün burada milleti kandırarak işte burada yolsuzluk var, burada şu var, bu var diye ortalığı velveleye verdiği o günlerde aslında FETÖ'nün derdinin yolsuzluk falan olmadığı netleşti. FETÖ, Amerikan çıkarlarını savunmak için Türkiye'de örgütlenmiş, yıllarca insanları kandırmış ihanet şebekesinden başka bir şey değil. Yani bugün hala bu örgüte destek veren, hala bu örgütle bir takım sempatik ilişkiler kuran veya sempatisini sürdüren insanlarımız varsa bunu görsünler yani. Hı hı. Dün yaşanan o tanıklık FETÖ'cü bir polis müdürünün, şefinin Amerika'da bunları ihbar etmesi, ortaya dökmesi, itiraf etmesi daha doğrusu. Türkiye'deki belgeleri ben getirdim. Bunlar şunlar, şunlar oldu diye konuşması 17-25 Aralık operasyonunun bir FETÖ operasyonu olduğunun ilanıdır. Hı. FETÖ'nün de Amerika'nın kucağında bir yapı olduğunun İtirafıdır. Başka bir şey değildir yani. Burada yaptıkları yayınlarda, burada yaptıkları propagandalarda ne diyorlardı? İşte bunlar yolsuzluk yaptılar, bunlar usulsüzlük yaptılar. Kardeşim senin derdin yolsuzluk molsuzluk değilmiş. Senin derdin Türkiye'ye ihanet etmek, Türkiye'yi çökertmekmiş. Amerikan uşaklığından başka, Amerikan ajanlığından başka bir iş yapmamışsın. Senin derdin ne İslam'mış, ne namazmış, ne kitapmış, ne başka bir şeymiş. Çocuklardan, çocukları okutacağız diye topladığınız o şeyleri, himmetleri Amerikan senatörlerine peşkeş nasıl çektiklerinizin hepsi delillendirildi.
Şimdi
yani,
o,
bunu vatandaşların görmesi lazım.
New York'ta ifade veren FETÖ'cü polis şefi diyor ki bu Türkiye'de tutuklanmış bir dönem. Daha sonra serbest bırakılmış ve serbest bırakıldıktan sonra demiş ki benim 17-25 Aralık operasyonuyla hiçbir ilgim yok. Bu operasyonla ilgili hiçbir bilgim yok. Bu operasyonun içinde hiçbir şekilde yer almadım diyor. Ondan sonra da 17-25 Aralık'taki o bilgileri, belgeleri, ses kayıtlarını topluyor. Türkiye'den kaçıyor. Oradan Amerika'ya uçuyor. Ve Amerika'da bu belgeleri, bilgileri mahkemeye delil olarak sunuyor. Bu FETÖ'cülerin ne kadar yalancı olduklarını, ne kadar sahtekar olduklarını gösteren bir durum. Senin de söylediğin gibi Amerika ile FETÖ'nün ne kadar iç içe geçtiğini gösteren bir durum. Zaten Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i iade etmemeleri de bunun en büyük göstergesi. İki yıl neredeyse geçti. Hala bir iade konusunda bir adım atmadılar. Ve atacak gibi de durmuyorlar. Tabii şimdi iç siyasette bütçe, dün mecliste bütçe görüşmeleri başladı. Ve bütçe görüşmelerinde ilginç tartışmalar yaşandı. Özellikle bu zarrap meselesi bütçe görüşmelerinde gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iddiası vardı. Kılıçdaroğlu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MIT'in 2014 yılında Başbakanlığı bir raporla uyardığını iddia etmişti. Dün ona Başbakan Binali Yıldırım cevap verdi ve Başbakan Binali Yıldırım MIT'in mahkemeye gönderdiği bir yazıyla cevap verdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği o raporla ilgili MIT'te hiçbir rapor bulunmadığını MIT'in resmi yazısıyla ispatladı. Tabii bütçe görüşmeleri 12 gün süreyle devam edecek ve iç siyasetteki diğer önemli bir tartışma konusu da Cumhuriyet Halk Partili Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınması.
Evet.
Bu da AK Parti ile CHP'yi karşı karşıya getirdi diyebiliriz.
Şimdi orada çok enteresan şeyler var. Sen bütçe konuşuluyor falan dedin ama bütçe konuşulmadı.
Evet.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği, yaptığı konuşmanın içinde baktığın zaman bütçeyle ilgili çok kısa bir bölüm var.
Evet.
Onun dışında neden bahsetti? Rıza Zarraf davasından bahsetti. Bu Man Adası'na gönderdiği sahte belgelerden bahsetti. Bir medya grubunu hedef alarak onlara ilişkin eleştirilerini sıraladı. Arkasından da işte bu Ataşehir Belediye Başkanı ile ilgili yolsuzluk iddialarına yanıt verdi. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini ben aktarayım. Bir konuda mesela geçiştirdi onu. Yalan demeyeyim de geçiştirdi.
Hı hı.
Kızıyla ilgili. Kızı biliyorsun bu Ataşehir'deki buz rezidanstan daire alıyor.
Hı hı.
O daireler 1 milyon lira. Tamam mı? Normal satış fiyatı 1 milyon lira. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dairesi kızı kaça alıyor biliyor musun? 225 bin liraya. 2014'te alıyor. Halbuki bu iddialar 2013'te yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da diyordu ki 2013 yılındaki o iddialarla ilgili araştırıldı, bir şey çıkmadı falan dedi. Ama kızı 2014'te aldı. Orada bir tarih hatası yaptı. Çok enteresan işler. Ve bu daha önce başlıyor, bu kumpas aslında. Battal İlgezli ile ilgili şöyle bir şey anlatayım. Seyircilerimizi, dinleyicilerimizi sıkmazsak. Belediye başkanı olmadan önce bu buz rezidansının yapıldığı alanın bir bölümünü satın alıyor kendisi mülk sahiplerinden.
Hı hı.
Ama alanın büyük bir bölümü Büyükşehir Belediyesi'ne, belediyeye ait. Ataşehir'e, Büyükşehir Belediyesi'ne ait, özür dilerim. Daha sonra Ataşehir ilçe oluyor 2011'de veya daha 2009'da mı oldu bilmiyorum tam. Büyükşehir Belediyesi bunu satın almak isteyen, o ihaleye giren Battal İlgezli'ye satmıyor bunu. Sonra Ataşehir ilçe olunca o yakınlarına diyor ki, siz diyor merak etmeyin, ben diyor CHP'de etkileyim, siyasete gireceğim, Ataşehir Belediye Başkanı olacağım, o zaman halledeceğiz bu işi diyor.
Hı.
Ondan sonra evet Ataşehir ilçe oluyor, bu CHP'den belediye başkanı seçiliyor. Sonra allem kullem belediyenin arsasını satıyorlar. Kendileri alıyor. Ve çok enteresan şeyler var. Bir tane yeğeni var mesela. Kız kardeşinin oğlu, yeğeni. Adam 40 yaşını geçmiş ve şey yok. O güne kadar hiçbir doğru düzgün ticaret yapmamış, başka bir şey yapmamış. Battal İlgezli kendi şirketlerini bu yakınlarına devrediyor. Bir tanesi de bu kız kardeşinin oğlu. Özcan bir şey, soyadını unuttum. Birdenbire bu arkadaşın hesabında milyon liralar uçuşmaya başlıyor. 50 milyon lirayı bulan para transferleri ve gelen giden aktarımlar var. Düşünebiliyor musun? Adam hiçbir şey yapmamış o zamana kadar. Belki bankada hesabı bile yok. Birdenbire 2011'den sonra 5-6 yılda 50 milyon liraya ulaşan servet sahibi oluyor. Şimdi bir kişi daha var.
Fatih Atik.
Bir de kadın var.
Şimdi Fatih İlkokul Atik, mezunu. Bunların hepsi şu anda iddia. Suçluluğu ispat edilene kadar herkes masum. Cumhuriyet Halk Partili Ataşehir Belediyesi ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleri bir soruşturma yapıyor, inceleme yapıyor. Bu soruşturma inceleme neticesinde yargılama izinleri isteniyor. Yargılama izinleri veriliyor, bir kısmında verilmiyor. Ve bu süreç devam ediyor. Şimdi şuna dikkat çekmek lazım. İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarını görevden alma yetkisi var. Bu anayasal bir yetki, bu yasal bir yetki. İçişleri Bakanlığı bu yetkisini ilk defa kullanmadı. Hatırlarsan daha önce HDP'li belediye başkanlarını da görevden aldı. Hatta AK Partili belediye başkanlarını da görevden aldı.
Evet.
Ve dün Başbakan Binali Yıldırım bütçe görüşmeleri sırasında bunun rakamlarını da açıkladı. Yani İçişleri Bakanlığı'nın hangi belediye başkanı, hangi partiye ait belediye başkanları hakkında kaç soruşturma yaptığına ilişkin rakamları da açıkladı. Ve orada en çok da AK Partili belediyelerle ilgili soruşturma izni verildiğini ifade etti. Şimdi İçişleri Bakanlığı bunu ilk defa yapmıyor.
CHP'ye dönük bir operasyon gibi algılanmamalı.
Evet, yani CHP'ye yönelik bir operasyon gibi algılanmaması gerekir. Çünkü burada iddialar var. Bu iddiaların araştırılması gerekiyor. Mahkemelerin bu iddiaları araştırması gerekiyor. Ve bu iddialar araştırılırken de o belediye başkanının görevde olmaması gerekiyor.
Tabii.
Bu nedenle de bu anayasal ve yasal yetkisini kullanarak İçişleri Bakanlığı böyle bir tasarrufta bulunuyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken nedir? Tamam kardeşim, bizim belediye başkanımızla ilgili iddialar var. İçişleri Bakanlığı araştırsın, soruştursun. Eğer bir kuruş, bir haksız kazanç bulursa gereğini yapsın. Ama bulamayacaklar demesi gerekir. Ama burada ne yapılıyor? Misilleme yapılıyor diye iddia karşı atağa geçiliyor. Yolsuzluk olmadığı iddia ediliyor. Ondan sonra AK Parti'nin ve hükümetin intikam operasyonu yaptığı iddia ediliyor. Ve bu yolsuzluk iddialarının üstü örtülmeye çalışıyor. Bu yanlış bir tavır bence siyaseten. Burada CHP'nin daha duyarlı bir şekilde davranması gerekir. Ve Battal İlgezdi'nin, Ataşehir Belediye Başkanı'nın aklanmasına da müsaade etmesi gerekir. Belki de aklanacak bu soruşturma ve mahkeme neticesinde. Buna müsaade etmesi gerekir. Ama misilleme yapıyor, intikam alıyor şeklinde karşı söylemler geliştirince bu da toplumda bir rahatsızlığa neden oluyor. Acaba bazı şeylerin üstü örtülmek mi isteniyor? Endişesine neden oluyor. Ya
madem bir suçlaması yok, madem bir şey yok, o zaman bekleyelim. Bir ay sonra neticelenir bu işler. Evet. Yani bu mahkeme süreçleri ya da sorgu süreçleri aylarca, yıllarca sürecek değil.
Hatta şunu da hatırlatmakta fayda var Fatih Atik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bundan bir ay önce zannedersem bu konuda uyarıda bulundu.
Bulundu.
Yani hem AK Partili belediyelere yönelik uyarıda bulundu hem de CHP'li.
Diğer partilerde baksın belediyelere.
Evet, diğer partiler de baksın dedi belediye başkanı. Aslında onlara bir fırsat verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevden alıp ya da istifasını isteyebilirdi mesela AK Partili. Belediyeler de öyle oldu biliyorsun.
Tabii istifa ettirdiler.
İstifasını isteyebilirdi. Onun yerine belediye meclisinden başka birini seçtirebilirdi. Çünkü Ataşehir Belediyesi'nde mecliste dengeler nasıl bilmiyorum ama seçtirebilirdi. O yolu tercih
CHP çoğunlukta.
Mecliste. Evet. O yolu tercih etmedi. Ama Cumhurbaşkanı bu konuda uyarılarını yaptı. Bütün AK Parti'ye de yaptı. Diğer muhalefet partilerine de yaptı belediyeler konusunda. Ama bu uyarıları dikkate alınmadı ve İçişleri Bakanlığı da böyle bir tasarrufta bulunmak zorunda kaldı diye düşünüyorum.
Yani bu da dediğin gibi, yani şu anda orada yolsuzluk olduğunu ispatlayan bir durum yok. Müfettişlerin tespitleri var ama
evet,
en son mahkeme karar verecek buna.
Hı hı.
CHP'nin bu işin arkasını bırakmadan temizlemesi gerekir ama bu yöntemi tercih etmiyorlar. Programımızın sonuna geldik. Şöyle bir gelişme de var. Rusya Devlet Başkanı dün Ankara'daydı biliyorsun. Türkiye'nin bir isteği var. Soçi'deki barış görüşmelerinde, Suriye barış görüşmelerinde PYD-YPG olmasın. Hatta istek değil, şart. Yani bu barış görüşmelerinde terör örgütü olmasın diye bir şart var. Rusya bu noktada Türkiye'nin tezlerine yaklaştı. Başka hangi grupları istiyorsunuz diye bir diyalog geçiyor bizimkilerle Rus makamlar arasında. PYD dışında farklı Kürt gruplarının Soçi'de yer alması ile ilgili bir mutabakata da varılacak gibi görünüyor sevgili Bilal.
Yani bu Putin Ankara'ya kaçıncı sefer geldi? Ya da
bu yıl görüştükleri yüz yüze görüşme 8. görüşme.
8. yani Tayyip Erdoğan'la Putin 8. defa görüşüyorlar ve bence bu Türkiye-Rusya ilişkileri açısından ve bölgesel ilişkiler açısından çok önemli bir gelişme. Allah nazardan saklasın diyelim yani Türkiye-Rusya ilişkilerini.
Amin diyelim.
İnşallah, inşallah bu gelişme, bu görüşmeler, bu diyalog süreci hem Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesine hem de bölgesel dengeler açısından faydalı sonuçlar doğurur diye düşünüyoruz. Evet değerli dinleyiciler, satır arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin,
ben Fatih Atik
ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aydoğan'la birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Hoşça kalın.
Satır arası.